Ayrım 23, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 208. Angola uzun bir süre Portekiz İmparatorluğu'nun incisi olmuştu. Güney Afrika'dan sonra Afrika ülkelerinin en zengini ve en güzeliydi. Batı Afrika'nın Atlantik kıyısında 1000 mil boyunca uzanan ülke deniz kaynakları bakımından çok zengindi. Doğal limanları balık sürüleriyle kaynardı. Amerikan şirketlerinin denizde yaptıkları sondaj çalışmaları sonunda büyük bir petrol ve doğal gaz rezervi bulunduğu saptanmıştı. İç bölgelerde geniş nehirler arasında çok verimli ovalar ve vadiler, geniş ormanlar vardı. Afrika'da su petrol kadar değerli bir doğal kaynaktı. Angola petrol dışında altın, elmas ve demir madenlerine de sahipti. İklimi ılımandı. Bütün bu zenginliklerine rağmen 10 yıldır çok vahşi bir iç savaşın içindeydi ülke. Afrikalı halk 500 yıllık efendilerinin boyunduruğundan kurtulmaya çalışıyordu. Bu özgürlük çabasında bir beraberlik de yoktu. Çeşitli ordular Portekizliler de olduğu kadar birbirleriyle de çarpışıyorlardı. MPLA, FNLA ve UNITA'dan başka daha bir sürü özel ordu ve gerilla hareketi vardı. Portekizliler inatla tutunuyorlardı sömürgelerine. On binlerce Portekizli genç Afrika'ya gelmişler ve pek çoğu kurşun, mayın ya da tropikal hastalıklarla vatanlarından çok uzakta canlarını vermişlerdi. Sonra Portekiz'de askeri juntanın beklenmedik bir sol darbesi gelmişti. Portekiz Angola'ya bağımsızlığını vereceğini, serbest seçim yapılacağını, yeni bir hükümetin seçilip anayasanın yazılacağını ilan etmişti. Şimdi seçimlere çok az bir süre kala ülke eskisinden daha korkunç bir iç savaşın içindeydi. Isabella raporlardan başkenti Luanda'da neler olup bittiğini tam olarak kimsenin bilemediğini öğrenmişti. Darbeden sonra genel vali olarak atanan Amiral Rosa Coutinho ya da diğer adıyla Kızıl Amiral Augustino Neto'yla temizlenmiş MPLA'sını yeğliyor gibiydi. Bu temizleme hareketi ise partinin bütün muhaliflerinin işkenceyle öldürülmesi demek oluyordu. İnsanın başının çevresine geçirdikleri tahta bir mengeneyi sıkarak kafatasını parçalarlardı. CIA'nın ise en zayıf olan FNLA'yı desteklediği ve onlara ABD Senatosu'ndan gizli para yardımı yaptığı biliniyordu. Çinliler ve Kuzey Koreliler de FNLA üzerine oynamaktaydılar. Siyah çaykalardan oluşan konvoy köprüyü geçip Borotsvitskaya kulesi kapısından Kremlin'e girdi. Öndeki arabada iki Kübalı general vardı. Senen Casa Recorion Küba ordusu genelkurmay başkanıydı. Yanında da ordu lojistik başkanı vardı. Tüm general Ramon Machado başkan Fidel Castro ile ikinci arabadaydı. Konuk devlet başkanına ev sahipliği ve çevirmenlik yapmaktaydı. Etiyopya'da İmparator Haile Selasiye'nin tahttan indirilmesi, imparatorluğun kaldırılması ve Etiyopya dergi tarafından resmen bir Marksist sosyalist devlet ilanına yardımcı olduktan sonra dönüşünün ardından Ramon terfi etmişti. Şimdi tüm Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci, KGB'nin ise en genç tüm generaliydi. Gizli serviste kendisinden kıdemli olan kişi 53 yaşındaydı. Selefi Joe Cicero ise generalliğe ancak emekliye ayrılması sırasında terfi etmişti. Ramon'un Rus doğumlu olmaması göz önüne alındığında daha olağanüstü bir nitelik kazanıyordu bu rütbesi. Yurttaşlık belgelerini alalı daha 8 yıl olmuştu. Etiyopya bir zafer olmuştu onun için. İhtilalin ilk aşamasını görünürde bir Rus gücü olmadan ve en önemlisi de birkaç milyon rubleye başarmıştı. Bunun ardından Angola'da Luanda'ya gizli ve çok başarılı bir ziyaret yapıp Kızıl Amiral Rosa Coutinho ile görüşmüştü. Coutinho, Portekiz Komünist Partisi üyesiydi. Şimdi Portekiz'i yöneten solcu askeri komite kendisini Angola genel valiliğine getirmişti. Eski Portekiz kolonisi Angola'ya bağımsızlığını verecek olan genel seçimleri yapmakla görevlendirilmişti. Ramon adamla yüz yüze gelince onun tam bir politik benzeri olduğunu gördü. Her ne olursa olsun genel seçimlerin yapılmamasını garantilemeliyiz dedi Coutinho. Buna izin verirsek Ovimbundular ülkenin en kalabalık kabilesi olduğundan Jonas Savimbi Angola'nın ilk başkanı olacaktır. Bunu kabul edemeyiz dedi Ramon da. Fazla konuşmasına gerek yoktu. Jonas Savimbi tüm Angola gerilla liderlerinin en cesuru ve en başarılısıydı. UNITA ordusu 10 yıldır büyük bir ustalık ve inatla Portekizlilerle savaşmıştı. Adam zeki, okumuş ve iradeliydi. Politik bağlılıklarını açıklamamış olsa da Marksist hatta belki de sosyalist bile değildi. Onun iktidara gelmesi kumarını oynayamazlardı. Tek çözüm senin ülkenin içinde bulunduğu karışıklığı bahane ederek seçim yapılmasının olanaksızlığını ilan etmendir, diye devam etti Ramon. Ondan sonra da MPLA'nın hükümetin dizginlerini ele alabilecek tek parti olduğunu ilan edersin. Ancak bu yolla Lisbon'un Agostinho Neto ile MPLA'ya iktidar transferi yapmaya ikna edilebileceğini söylersin. Neto Sovyetlerin seçimiydi. Hilekâr, zayıf, zalim ve kolayca yönetilebilen bir insandı. Kontrol edilebilirdi. Oysa Savimbi için böyle bir şey söz konusu değildi. Aynı fikirdeyim dedi Coutinho. Ancak Rusya ve Küba'nın tam desteğine güvenebilir miyim? Söz veriyorum. Kızıl Amiral'in uzattığı eli büyük bir zafer duygusuyla sıktı Ramon. İki ülkeyi Sovyet egemenliği altına sokmak üzereydi. Afrika'da kimse kendisinin yaptığını başaramamıştı o güne kadar. Buradan da doğruca Havana'ya gidiyorum dedi. Birkaç güne kadar Küba ve Moskova arasında en üst düzeyde konuşmaların başlayacağını tahmin ediyorum. İstediğiniz yanıtı size ay sonuna kadar vermiş olacağız. Coutinho ayağa kalktı. Olağanüstü bir insansın general yoldaş. Bir sorunun ana çözümünü bu kadar açıkça gören ve bunu sağlamak için bir cerrahın usta bıçak darbesinden kaçınmayan biriyle çalışmak benim için büyük bir onurdur. Ramon şimdi Sovyet sosyalizmin kalesine girerlerken Fidel Castro'nun yanında oturmaktaydı. Kapıda kendilerini karşılamak üzere bir şeref kıtasıyla 8-10 siyasi ve askeri yetkili vardı. Bakan yardımcısı Alexei Yudenich öne çıkarak Castro'yu kucakladı ve bakanlar kuruluna götürdü. Castro aynalı salonda uzun bir masanın başındaki yerinde konuşmasına başladı. Çok açık seçik konuşuyor, her cümlenin sonunda çevirmenine kendisine yetişme fırsatı veriyordu. Eski ve yakın silah arkadaşı Ramon bile onun Afrika durumunu kavrayışına ve kendilerine açık olan seçenek ve rizikoları değerlendirişine şaşıyordu. Ramon verdiği briefingin tek sözcüğünü bile kaçırmamıştı. Batı Avrupalılar bölünmüş ve korkaktırlar. NATO askeri bakımdan Amerika'ya bağlıdır. Bizim Angola'ya yerleşme kararlılığımız karşısında herhangi bir örgütlenmiş karşılık veremeyeceklerdir. Onları ciddi olarak düşünmekle vakit kaybetmemeliyiz. Ya Amerika diye sordu Yudenich. Amerika hala Vietnam'da uğradı, yenilginin yarasını sarmakla meşgul. Senatoları Afrika'ya Amerikan askeri gönderilmesine karşı çıkacaktır. Amerikalılar kötü bir kötek yediler. Hala kuyruklarını bacakları arasına sokmuş titreyip duruyorlar. Onlardan gelecek tek tehdit kendi yerlerine ortaya başka bir ordu sürmeleri olabilir. Güney Afrika diye Yudenich ondan önce davrandı. Evet, Afrika'nın en tehlikeli ordusu Güney Afrika ordusudur. Kissinger onları kandırıp Angola üzerine gönderebilir. Güney Afrikalılarla savaşmayı göze alabilir miyiz? Onların ikmal yolları bizimkinden 10.000 mil daha kısadır ve askerlerinin Afrika'nın en usta gerilla savaşçıları olduğu söyleniyor. Eğer Amerika tarafından teçhiz edilecek olurlarsa... Onlarla savaşmak zorunda kalmayacağız dedi Castro. Sınırı geçtikleri anda Amerika ve Güney Afrika yenileceklerdir. Küba ve Sovyet askeri gücü tarafından değil ama beyaz azınlık hükümeti ve ırk ayrımı politikası tarafından. Bunu lütfen açıklayın Sayın Başkan dedi Yudenich. Batı'nın Amerikan liberalleri ve Avrupa'nın ırk ayrımı karşıtı hareketleri istediklerini elde etmek için Güney Afrika'daki beyaz rejimi yıkmaya hazırlar. Güney Afrika'nın bir tek askerinin sınırı aşması halinde savaşı kazanmış olacağız. Amerikan Demokrat Partisi'nden ve Avrupa'daki sözüm ona demokrasi yanlılarından öyle bir ses yükselecektir ki Güney Afrika savaşa falan zaman bulamayacaktır. Dünyanın kınaması karşısında geri çekilmek zorunda kalacaklardır. Onların bu müdahale çabası durumu bizim lehimize sonlandıracaktır. Angola bizim olacaktır. Bütün bakanlar ve generaller onu onaylarcasına başlarını sallıyorlardı. Castro o konuşma gücüyle bir kere daha şaşırtmıştı Ramon'u. Ramon zaten onun Moskova'ya gelmesini o yüzden istemişti. Castro'nun bakanlarından ya da generallerinden hiçbiri başaramazdı bunu. ''Bana altın tilki diyor.'' diye düşündü Ramon. ''Ama kendisi bütün tilkilerin kralıdır.'' Ancak Castro'nun sözü bitmemişti henüz. Zamanlaması müthişti. Sakalını sıvazlayarak uzun masanın boyunca bakışlarını gezdirdi. ''Angola bizim olacak ama bu sadece bir başlangıç.'' dedi. ''Angola'dan sonra en büyük ödül Güney Afrika'nın kendisidir.'' Hepsi kan kokusu almış bir kurt sürüsü gibi gözleri parıldayarak öne eğildiler. Angola'yı elde ettikten sonra Güney Afrika'nın çevresi sarılmış olacak. Kara derili özgürlük savaşçılarımız korkusuzca saldırabilirler ondan sonra. Güney Afrika tüm Afrika'nın hazinesi ve ekonomik enerji santralıdır. Onu elde ettikten sonra kıtanın tümü kucağımıza düşecektir. Castro iri ellerini masaya dayadı. Bu iş için gerekli askerleri ben sağlayacağım. Gerekirse 100.000 kişi. Siz bunların naklini ve silahlarını sağlarsanız olgun bir meyve var önümüzde. Bunu yapacak mıyız yoldaşlar? Bu cesur ve kahramanca adımı birlikte atacak mıyız? Bir ay sonra Kızıl Amiral Coutinho'ya sadık bir grup Portekizli subay Saurimo'daki stratejik askeri hava üssünü Küba Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan Albay Angel Botelho'ya teslim ettiler. Saurimo, başkent Luanda'dan 500 mil kadar içeride olduğundan Siyah ve diğer batılı ajanların gözetiminden uzaktı. İlk Ilyushin Kandit nakliye uçağı bundan 24 saat sonra Saurimo'ya indi. Uçakta askeri malzemeyle 50 Kübalı danışman vardı. Aynı uçakta bulunan Rus askeri gözlemcisi tüm General Ramon Machado'ydu. Bu Ramon için yorucu ama heyecan verici bir dönemdi. Adı ve ünü tüm kıta boyunca hızla yayılmaktaydı. Lakabını Küba Birliği Havana'dan getirmişti. El Zorro diyorlardı, El Zorro geldi. Şimdi neler olacak göreceksiniz. Ramon adını aldı, tilki gibi sürekli hareket halindeydi. Aynı yatakta arka arkaya iki gece yattığı pek olmuyordu. Zaten genellikle yatak yerine sazlardan bir kulübenin toprak zemininde, küçük bir uçağın daracık koltuğunda, ıssız bir Afrika nehrinin bataklıklarında yol alan küçük bir teknenin pis güvertesinde uyumaya çalışıyordu. El Hefe her zaman olduğu gibi haklı çıkmıştı yine. Kübalıların askeri varlığına karşı batıdan ortak bir tepki yükselmemişti. Amiral Coutinho bir iki çekingen soruyu karşılamış, batılı gazetecilerin bir kanıt elde etmeleri önlenmişti. Silah ve askerler ya uçakla Saurimo'ya indirilmiş ya da Kongo'da Brazzaville götürülmüş, oradan hafif uçaklar ve nehir tekneleriyle nakledilmişti. Angola Ramon'un aynı anda yürüttüğü operasyonlardan sadece bir tanesiydi. Bunun yanı sıra Etiyopya ve Mozambik'te casuslarının oluşturduğu ağ ve Güney Afrika Özgürlük Savaşçılarının eylemlerinin koordinasyonu da onun üzerindeydi. Angola özgürlük hareketleri için çok elverişli yeni bir sıçrama tahtasıydı. Ramon Güneybatı Afrika Halk Örgütü SWAPO ile Afrika Ulusal Kongresi AUK içinde eğitim kampları kurmuştu. Bu iki örgütün karargahları ülkenin ayrı bölümlerindeydi. Güneydeki SWAPO birlikleri Güneybatı Afrika'sı Namibya'ya kolaylıkla nüfuz edip orada kendi kabileleri olan Ovahimbo ve Ovambolar arasında çalışabiliyorlardı. Ancak Ramon AUK'ya özel bir ilgi duymaktaydı. Güney Afrika'nın tüm kıtanın kapısı olduğunu ve AUK'nın da Güney Afrika Özgürlük Savaşçıları olduğunu asla akıldan çıkarmıyordu. Londra'dan eski dostu olan Raleigh Tabaka, Angola'daki AUK'nın lojistik başkanlığına getirilmişti. İki adam aralarında Kuzey Angola'daki ana AUK üssünün yerini de saptamışlardı. Antonov askeri uçağıyla birlikte yüzlerce saat uçmuşlar, operasyonları için uygun bir yer bulana kadar Kongo kıyılarını boydan boya taramışlardı. Burası Chikamba Nehri'nin deltasındaki bir adanın balıkçı köyüydü. Adanın ağzı Atlantik'e açıktı ve deniz yükseldiğinde 200 tonluk tekneler nehre girebiliyordu. Ayrıca birkaç mil içeride tarlalar vardı. İç savaşın sürdüğü 10 yıl boyunca bakımsız kalan tarlalardan şimdi kolaylıkla uçak pisti olarak yararlanabileceklerdi. Balıkçı köyü iç savaşta terk edilmiş olduğundan boşaltılacak ya da ortadan kaldırılacak bir nüfusla yoktu. Bölgenin en önemli yanı Güney Afrika üslerinden ve sınırlarından uzak olmasıydı. Güney Afrikalılar güçlü düşmanlardı. İsrailliler gibi onlar da gerillaları kovalarken sınır falan tanımazlardı. Chikamba Güney Afrika helikopterlerinin de menzili dışındaydı. Arada binlerce kilometrelik vahşi ormanlar olduğu için de Boerlerin karadan bir sefer yapması söz konusu olamazdı. Üsse Tersio adını verdiler. Raleigh Tabaka ilk 500 kişilik AUK birliğini Tersio üssüne Luanda'daki bir Portekiz şirketinin Amiral Coutinho tarafından el konulan balıkçı teknesiyle götürdü. Hemen pist inşasına ve kamp kurulmasına başlandı. Ramon 10 gün sonra oraya gittiğinde pistin bitmek üzere olduğunu gördü. Üssü ikinci ziyaretinde bölgenin uzaklığı ve ıssızlığı kendisini öylesine etkilemişti ki nehrin ağzında ikinci bir yer kurmaya karar verdi. Burası özel karargahı olacaktı. Çok gizli KGB eğitimi ve planlaması için yakalananların sorgularını ve ortadan kaldırılmalarının herhangi bir müdahale olmaksızın yapılabilmesi için çok emniyetli bir üsse ihtiyacı vardı. Raleigh Tabaka'nın adamlarına kendi yerinin öncelikle inşası için emir verdi. Bir sonraki ziyaretinde alanın etrafının çevrildiğini, subay evleriyle sorgulama binasının yapım hazırlıklarının iyice ilerlemiş olduğunu gördü. Havana'ya döndüğünde gerekli haberleşme ve elektronik aygıtları sağladı ve bunları da ilk uçakla Tersio üssüne gönderdi. Ramon Havana ve Moskova'yı sık sık ziyaret ediyor ve yürütmekte olduğu tüm Afrika projelerini yakından izliyordu. Bunlar içinde onu kişisel olarak ilgilendireni yalnızca Kırmızı Gül operasyonuydu. Yıllar önce Londra ve İspanya'da kızı nasıl ağına çektiğini hatırlayınca Kırmızı Gül'ün bir gün ne kadar değerli olacağını tam olarak tahmin edemediğini anlıyordu. Kadın Güney Afrika Senatosu'na girdikten sonra 5 komisyonda görev almıştı. Bu komisyonların ilgi alanına giren tüm konular hakkında geniş ve kapsamlı bilgiler aktarmıştı. Sonra 1975 Şubat'ında Senato'nun Afrika İşleri Danışma Kurulu üyeliğine getirilmişti. Ramon Başkan Ford ile Henry Kissinger'ın CIA aracılığıyla Güney Afrika'nın Angola'nın güneyine yapacakları askeri bir müdahaleye göz yumacaklarını bildirmelerini bu onayın verilmesinden ancak birkaç saat sonra Kırmızı Gül'den öğrenmişti. Aynı şekilde CIA'nın Güney Afrika'ya Luanda yolunda diplomatik destek ve askeri malzeme de vereceğini de ondan öğrenmişti. Lubyanka'daki üslerini uyardıktan sonra Fidel Castro ile konuşmak üzere Havana'ya uçmuştu. ''Sen haklıymışsın El Hefe'' dedi. ''Amerikalılar pis işlerini yaptırmak için Boerleri gönderiyorlar.'' ''Kafalarını tuzağa sokmalarını beklemeliyiz.'' dedi Castro. ''Senin derhal Angola'ya dönmeni istiyorum. Benim özel emirlerimi götüreceksin.'' ''Bizim birliklerimizi geri çekip başkentin güneyindeki nehirler boyunca bir savunma hattına sokacaksın.'' Güney Afrika birlikleri Ekim ayında Kunene Nehri sınırını geçtiler. Hızlı Panhard zırhlı araçlarıyla birkaç günde başkente 150 kilometre yaklaşmışlardı. Çok iyi eğitim görmüş, moralleri çok yüksek gençlerden kurulu üstün bir orduydu. Ancak nehirleri aşacak köprü araçları ve ağır topçuları yoktu. Birlikler nehre varınca Ramon Havana'ya bir haber gönderdi. ''Şimdi halıyı çekeceğiz altlarından'' dedi Ramon. ''Zırhlıları gönder.'' Rus T-54 tankları ve saldırı helikopterleri Güney Afrikalıları durdurmuştu. Ramon Güney Afrika birliklerinin Angola topraklarında olduğunu batılı gazetecilere haber verdi ve Castro'nun tahmin ettiği gibi ondan sonra da diplomatik bir kıyamet koptu. Güney Afrika'dan sonra kıtanın en güçlü devleti olan Nijerya haberin yayılmasından birkaç gün sonra desteğini çekti. Savimbi ile UNITA hareketini desteklemeyi bırakıp Sovyet desteğine sahip MPLA hükümetini tanıdı. Nijerya yeni durumunu vurgulamak için de Luanda'da Agostinho Neto hükümetine 30 milyon dolar yardım yapmıştı. Birleşik Devletler Senatosu'nda Iowa'dan Demokrat temsilcisi Dick Clark Angola'daki Güney Afrika birliklerinin destek görmemesi için harekete geçti. CIA'yı Güney Afrika ile yasa dışı bir işbirliğine girmekle suçladı. Genelkurmay başkanları Amerikan desteğinin derhal çekilmemesi halinde istifa edeceklerini bildirdiler. Aralık ayında Clark yasası Senato'dan çıktı ve Angola'ya Amerikan askeri yardımı kesildi. Her şey Castro'nun planladığı gibi olmuştu. Bir Afrika ülkesi daha Sovyet egemenliğine geçmiş ve milyonlarca kara derili Angolalı yeni bir vahşi iç savaşın içinde bulmuşlardı kendilerini. Moskova'da tüm General Ramon Machado'ya Lenin madalyası Genel Sekreter Leonid Brejnev tarafından bizzat verilmişti. Ramon aniden Etiyopya'ya çağrıldı o sırada. Sinsi ihtilal son aşamasına gelmişti. 23. ayrımın sonu, sayfa 216.